Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Anneler Gülistan'ı programımızın Hazreti Ayşe annemiz Gülistan'ı sunumumuzun, sohbetimizin 36. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum. Yine bugünkü programıma kıymetli dinleyenlerim, takip edebildiğiniz kadarıyla görüyorsunuz Ayşe annemizin o güzel hayatındaki güzellikleri başarabildiğimiz ölçüde, kaynaklara ulaşabildiğimiz ölçüde ve sindirip kavrayabildiğimiz ölçüde sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Hem şahsıma hem hepimize hayırlara vesile olması dileğiyle yine özet vermeden kaldığım yerden devam ediyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın zaman zaman nüfus sayımı yaptırdığını rivayet eden Ayşe annemiz, Hicretin 5. yılı Şevval ayında da yaptırdığı nüfus sayımı ile yeni bir hamleye hazırlandığını anlamıştı. Hemen burada şunu ifade etmemiz gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam'ın İslam'ı tebliği, İslam'ı yayması faaliyetleri onun nübüvvet görevidir. Amenna. Ama ona iman edenlerin de onunla beraber aktif olarak faaliyette bulunmaları da iman edenlerin görevidir. Dolayısıyla yaşanan olaylar içerisinde neredeyse olmayan sahabi yoktur. Ancak bazı olaylarda bazı sahabilerin müstakilen hayat hikayesi tablolara geçmediği için hakkında malumat veremiyoruz. Biri bu. Diğeri Resulullah Aleyhisselam'ın zaman zaman nüfus sayımı yaptırdığını ifade etmiştik. Aleyhisselam gerekli gördüğünde nüfus sayımı yapıyor. Yalnız buradaki nüfustan kastımız Müslüman nüfus sayımı. Yani Medine'nin tamamı Müslüman değil. Orada Yahudiler de var hala ve kısmen de olsa çok az kalmış da olsa müşrikler de var. Ancak şimdi vereceğim malumat esnasında çok farklı bir konuya dikkatlerinizi çekeceğim. İtiraf etmeliyim ki yıllardan beri siyer ve İslam tarihi sohbetleri yapan, kitaplarını yazan, derslerini anlatan bir hoca olarak şu anda sizlerle paylaşacağım rivayetteki inceliği ben de yeni fark ettim. Nedir diyeceksiniz? Şimdi onu söyleyeceğim. Ama aklınıza şu kalsın. Peygamber Aleyhisselam nüfus sayımı yaptırıyor. Ayşe annemiz anlıyor ki yeni bir hamleye Aleyhisselam hazırlanıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın istihbaratı çok iyi çalışıyordu. Müslümanlar üzerine Medine'ye büyük bir saldırı olacağı haberini almıştı. Üstelik bu haberi de diğer haberler gibi erken bir zamanda alarak düşman daha harekete geçmeden gerekli bütün tedbirleri aldığı gibi yeni çalışmalar yapmaya da başlamıştı. Bir yandan tedbirleri alıyor Aleyhisselam, bütün tedbirleri aldığı gibi efendim yeni çalışmalar yapmaya da başlıyor. Bunların ne olduğunu şimdi hep beraber göreceğiz. Medine'den sürülen Yahudiler çeşitli yerlere dağılsalar da Müslümanlar aleyhinde çalışmaktan, olumsuz propaganda yapmaktan asla geri durmuyorlardı. Medine'deki münafıkları ayarttıktan sonra, ayrıca Beni Kurayza'yı da harekete geçirdikten sonra Mekke'ye gidip müşriklerle işbirliği yapmaya başlamışlardı. Burada yine açıklama yapmam gerekecek kıymetli dinleyenlerim. Bu olayları bize anlatan Ayşe annemiz hadiseyi öyle güzel resmediyor ki aslında kapalı bir yer yok. Ama biz anlamada, anlatmada, idrak etmede eksik kaldığımız için kapalı yerleri görünüyorsa o bizden kaynaklanıyor. Yoksa olaylar gayet açık, berrak ve net. Şimdi Beni Kaynuka Bedir Savaşı'ndan sonra sürgün edilmişti. Beni Nadir Uhud Savaşı'ndan sonra sürgün edilmişti. Onları görmüştük. Yani bütün her şeyi değil, Ayşe annemizin içinde olduğu kısımlarla beraber görmüştük. Ve Medine'de Beni Kurayza Yahudileri kalmıştı. Onlarla da anlaşma var. Beraber hareket etmeleri gerekiyordu. İşte bu sürülen Yahudiler sürüldükleri yerlerde Yahudiliğin gereği olsa bilmiyorum tabi entrikalar çevirmeye devam ediyorlar ve Medine'de kalan en son Yahudi kabilesi Beni Kurayza'yı da ayartarak yani Medine'ye karşı yapılacak olan büyük hamlede onların da arkadan vurmalarını istiyorlar. Öz bu. Ancak bir taraftan da yani her zaman, her dönemde kimlerle nasıl ve ne kadar beraber olabileceğimizin bir fotoğrafı şu anda önümüze gelecek. Yahudiler bir yandan ehli kitap olduklarını söylüyorlar. Diğer yandan asıl kitaba yüz çeviriyorlardı. Yani Kur'an-ı Kerim. Bu yetmiyormuş gibi İslam karşısında putperestliği överek daha doğru bulduklarını ileri sürüyorlardı. Bütün bunlar az sonra bir kısmını verdiğimiz gibi vahiy ile Resulullah Aleyhisselam'a bildirilmişti ki biz bunları ifade ettiğim gibi inşallah yeri geldikçe paylaşacağız. Medine'den Mekke'ye giden Yahudi liderlerinden biri olan Ka'b bin Eşref, müşrikleri Resulullah Aleyhisselam ve Müslümanlar aleyhine kışkırtarak beraber mücadele etmeye çağırmıştı. Şimdi her dönemde ehli kitabın ehli kitap olduğunu söyleyip durdukları halde Müslümanlara karşı duruşları böyle olmuştur. Oysa yıllar önce Mekke döneminde işte daha ortaları bile olmamışken yapılan işte uzaklarda yapılan çok uzak Mekke'ye Medine'ye çok uzak yani Romalılar Farisilerle savaşıyorlar. Romalılar yani Rumlar Hristiyan, Farisiler ateşperest. Ateşperest olanlar Hristiyanları yeniyorlar savaşta, mağlup ediyorlar. Mekke'de de müşrikler Müslümanlara diyorlar ki bak ehli kitap işte onlar da sizin gibi. Ehli kitap olduğunu söylüyorlar. Fakat kitabı olmayan ateşe tapanlar onları mağlup etti. Perişan ettiler. Görürsünüz biz de putlara tapıyoruz. Siz kitap diyorsunuz. Biz de sizi mağlup edeceğiz. İşte Rum suresi gelecek daha Mekke'deyken. Onlara reddiye olacak. Yani bunu hatırlatıyorum. Niye? Olaylar arasındaki bağlantıyı iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi Yahudiler, ehli kitap, Müslümanlar, ehli kitap. Ehli kitabın bir araya gelmesi gerekirken gidip müşriklerle beraber oluyorlar. Bizim de ülkemizde belli zamanlarda halen de var tabii bunlar. İşte diyalog adıyla, beraberlik adıyla, ilahi dinlerin ortak yönleri adıyla böyle bir araya gelip sanki İslam'la, Hristiyanlığı, Yahudiliği aynı kefeye koyan düşüncenin çok fazla yer yer seslendirildiğini siz de biliyorsunuz, bilmeyeniniz yok. E şimdi bir tarafta Müslümanlar, biz de ehli kitap, onlar da ehli kitap diye beraberliği sürdürmeye çalışırken, ehli kitap olduğunu söyleyen Yahudi ve Hristiyanlar İslam'ın aleyhine faaliyetler yapıyorsa artık onlara yaranmanın manası yoktur diye düşünüyorum. Buyurun, en güzel örnek. Medine'den Mekke'ye giden Yahudi liderlerinden biri olan Kâb bin Eşref, müşrikleri Resulullah Aleyhisselam ve Müslümanlar aleyhine kışkırtarak beraber mücadeleye çağırıyor. Yani ehli kitap gidiyor müşrikle beraber oluyor, diğer ehli kitap Müslümana karşı savaşacak. Ancak burada çok ince bir nokta var. Müşrikler diyorlar ki, siz hep bizi küçük görürdünüz, putlara tapıyoruz diye. Şimdi gelmişsiniz, bizimle ortaklık kurmak istiyorsunuz. Biz merak ediyoruz. Bize söyleyin bakalım, bizim dinimiz mi yoksa onun dini mi haktır aleyhisselam için? Hangimiz doğru yoldayız? Bu konuda uzun konuşmalar var, çok uzun. Burada Ayşe annemiz olmadığı için buraya hız geçiyorum ben. Ehli kitap olduğunu iddia ettiği halde bu nasipsiz Yahudi, sizin dininiz daha iyi, asıl siz doğru yoldasınız cevabını vererek İslam'a ağır bir ithamda bulunuyor. Hem ne kadar şerefsiz durduğunu ortaya koyuyor, hem de böyle bir ifadeyi kullanabiliyor. Kur'an-ı Kerim'de efendim bu konuda çok çarpıcı örnekler var kıymetli dinleyenlerim. Ben sadece uzamasın diye Nisa suresinden efendim 51-53 ayetlerinden mealen kısa bir örnek vereyim, ne olduğunu görün diye. Çünkü biraz sonra mühim bir şey sizlerle inşallah paylaşacağız. Ayet meali şöyle. Ayetlerin meali daha doğrusu. Kitaptan kendilerine nasip verilenleri görmedin mi? Onlar cipte ve tağuta, yani putlara, batıla, Allah'tan uzaklaştırılanlara iman ediyorlar. Sonra da kafirler için bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı lanetli kimseye gerçek bir yardımcı bulamazsın. Onların hatta yoksa onların yeryüzünde mülkten, saltanattan, hükümranlıktan bir nasipleri mi var? Eğer öyle olsaydı insanlara çekirdek filizi kadar bir şey bile vermezlerdi. Bunu Cenab-ı Hak buyuruyor kıymetli dinleyenlerim. Ayet mealleridir. Yani öyle bakmayın hümanist felsefelere. Allah buyuruyor, onun onları da Müslümanları, bizi de yaratan Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Ve bu ayet-i kerimeleri Ayşe annemiz de işte gündeme getirip tefsir ediyor. Biliyorsunuz Ayşe annemizin, ileride bunları biraz da farklı başlıklar açmak istiyorum. Ayşe annemizin tefsirde, hadiste, fıkıhta otoritesi, ama öyle o başlığa çok şey yığmak yerine hayatı içerisine yayarak işte burada bunu görüyoruz. Yeni gelen bu vahiy efendim durumu iyice netleştiriyor. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha Resulullah Aleyhisselam'ın hazırlığı ile ilgili soru soranlara net cevap vermese de Yahudi, münafık, müşrik ittifakını anlamaktan geri durmuyordu. Bildiğiniz gibi sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer hazırlığı yapıp da sefere çıkacağı zaman karşı tarafın ciddi şekilde hazırlık yapıp çok kan dökülmesin diye en yakınlarına bile söylemez. Bu şekilde bir hareket ederdi. Ayşe annemiz de şu an için bir şey bilmiyor ama yani vahiy geldi, onu gördü. Daha çok ayette ben hepsini okumadım. Onu gördü, gelişmeleri gördü, anladı ki bir ittifak üzerimize geliyor. Medine'den sürülmüş olan Yahudiler, Hayber başta olmak üzere birçok mümbit yerlere yerleşmişlerdi. Aslında bir şeye ihtiyaçları yoktu. Ama kendilerinin her şeyleri olmasına rağmen Müslüman varlığını kabul edemiyorlardı bir türlü. Mesele sadece ekonomi değil, varlık yokluk meselesi değil. Ta baştan beri Yahudiler Müslüman varlığını asla kabullenmemişlerdir. Bu yüzden önce Yahudi propaganda heyetleri oluşturmuşlardı. Sonra bu heyetler gruplar halinde çıkıp şehir şehir, köy köy gezerek büyüklü küçüklü bütün kavim, kabile ve kafilelerle görüşerek İslam ve Müslümanları ortadan kaldırmak için hep birlikte hareket etmeye çağırıyorlardı. Olay çok ciddi, farkındaysanız kıymetli dinleyenlerim. Mekke müşrikleri de harekete geçmişti o Yahudi propagandasıyla. Mekke ve çevresindeki müşrik kabileleri tek tek gezerek, ki onlara ehabiş diyoruz biraz sonra gelecek, Müslümanlar aleyhinde ittifaka davet ediyorlardı. Şimdi Yahudi heyeti, propaganda heyeti dolaşıyor. Yani Yahudi efendim bu olaylar akışı içerisinde Hristiyanları görmüyoruz. Çünkü o olayların yaşadığı bölgede Hristiyan yok muhtemelen. Ondan dolayı yoktur. Yoksa onlar da babamızın hayrına katılmadılar diyemeyiz tabii. Böyle bir iddiamız da olamaz. Müşrikler, Yahudiler, münafıklar var. Efendim işte bu üç hain grup ittifak kurmaya çalışıyor. Heyetin önde gelenleri toplantı üzerine toplantı yapıyorlar. Bunlar ilk önce Mekke'de toplanıyorlar. Hemen ardından Hayber'de, sonra da diğer yerleşim bölgelerinde, küçük köyden tutun da kocaman şehirlere kadar toplantı yapıyorlar. Kim? Yahudi propaganda heyeti dolaşıyor. Müşrikler de efendim onlara yardımcı oluyor karşılıklı. Kısa süre içinde müşrik, Yahudi, münafık ittifakı kuruldu. Bu İslam'ın karşısında belli güçler sürekli bunu yaparlar. İşte o zaman da yapıldı. Hiçbir fırsatı kaçırmadan her şeyi kendi lehlerine değerlendirerek ahzap halinde harekete geçmeye başladılar. Ben direkt ahzap kelimesini kullandım. Yani hizip tekili, ahzap çoğulu, gruplar demek. Ve Kur'an-ı Kerim Ahzab suresinde bize bunu anlatır. Sureye de bu isim verilmiştir biliyorsunuz. Gruplar, yani Yahudilerin bir sürü grupları var. Müşriklerin grupları var. İkisinin de içinde bir de münafıklar var. Müslüman görünüp bu tarafta Müslümanları onlara satan iki yüzlü münafıklar da var. Ve ahzap gruplar halinde efendim harekete geçiyorlar. Bunlar bir yere gelip bir komutan etrafında birleşecekler. Her bir hizip, yani grup, kendi komutası altında hareket edecekti. Çokça hizip, yani grup oluşmuştu. Hizbin çoğulu ahzap olup, bir kez daha söyleyeyim, ahzabın genel komutanı da Ebu Sufyan bin Harp oluyordu. Böylece büyük ahzap ordusu hareketi başlıyor. Sanırım anlaşıldı. Yani Yahudi ehli kitap olduğu halde kendi takımlarına, birliklerine, bölüklerine kumanda etse de ana kumanda Ebu Sufyan elinde olacak. Yani Yahudi menfaati için müşrik bir kumandanın emri altında sefere çıkıyor. Görün işte yani. İslam olmasın da Yahudi için, ne olursa olsun en güzel örneğinden biri budur. Şimdi ehabiş ile onlara bağlı kabileler Mekke müşriklerinin tekliflerine uyarak bir araya toplanmıştı. Ehabiş biraz sonra gelecek demiştim. Yani bir kavram anlaşılmadan problem çözülmüyor. Çeşitli kavimlere mensup insan topluluğu anlamına geliyor. Ve ben şimdi şu anda saysam çok var. Şu kabileler, bunların tamamına ehabiş deniyor. Bunlar bayağı yekün teşkil ediyor kıymetli dinleyenlerim. 4000 kişilik bir ordu oluşmuştu. 4000. Kureyş ordusu için Darun Nedve'de sancak bağlanıyor. Mekke müşrik ordusunun sancakları, işte meşhur İslam düşmanı olan Osman bin Talha, tabi daha sonra neler olacak onlar ayrı bir olay. Kureyş ordusu işte oldukça güçlü bir birlikle tam donanımlı Ebu Sufyan kumandası altında yola çıkıyor. Merru Zehran'da bulunduğu sırada bu ordu Süleymoğullarından 700 kişilik bir kuvvet gelip onlara katılıyor. Arkasından da yine birkaç tane sayayım çünkü bu önemli bu isimler. Yine arkasından bunlarla birlikte Esedoğulları kabilesi Tuleyha bin Hüveylid, bu daha sonra yani peygamberim diyecek bu sahtekar. Efendim gelip buraya katılıyorlar. Fezareoğulları gelip katılıyorlar. İşte biner kişi bin geliyorlar. Kendilerine Uyeyne bin Hısn'ı kumanda etmekle beraber bunlar da, o da çok böyle hain biri. Onlar da gelip katılıyor. Bin, üç bin, iki bin, işte şu bin, 400, 500 falan derken toplanan bütün ordunun, ahzabın, hiziplerin, ahzabın sayısı 10.000'i aşıyor. 10.000. Ve bunlar tamamıyla çok kararlı bir şekilde yola çıkıyorlar. 10.000 kişi. Resulullah Aleyhisselam müşrik, Yahudi, münafık ittifakı ile üzerlerine yürümek için çok ciddi bir kuvvet oluşturma çalışmaları içinde olduklarına dair haberi önceden almıştı. Bu kötü haber üzerine seri bir şekilde istişare görüşmeler başlattı. Yeni gelişmeleri yakından takip eden Ayşe annemiz bir yandan ev işlerini yürütürken diğer yandan da Resulullah Aleyhisselam'ın işlerini kolaylaştırmak için elinden geleni yapıyordu. Sadece bu kadarcık ifadeler bile Ayşe annemizin durumunu, konumunu ortaya koyması açısından oldukça önem arz ediyor kıymetli dinleyenlerim. Aleyhisselam hep böyle işleniyor maalesef. İşte Peygamberimiz orduyu topladı, işte istişare yaptı, ondan sonra görüşmeler oldu, işte gittiler, savaştılar, şu kadar şehit, şu kadar ölü kazandılar, geldiler. Evde kadınlar yok mu, çocuklar yok mu, hayat müşterek değil mi, bunlar neredeler? Bunları öyle ezber bir yaklaşımla, ezber bir anlatımla bunları öğrenemeyeceğimizi ben sürekli söylüyorum. Hakikat ayrıntılarda gizlidir. Ancak ayrıntıya inerken genel manada, yani çok böyle araştırıp güçlü bir bilgi sahibi olunmadığı zaman ayrıntılar labirentinde kaybolma tehlikesi de var. Yani hakkı söyleyeyim, İyice açayım derken hakkın razı olmadığı sözler ağızdan çıkar, hareketler olur. İşte bu yüzden önce genel manada, ondan dolayı neredeyse her derste bazen genellikle mümkün mertebe ayet metinlerini de okumaya çalışıyorum. Ama en azından bir meal olsun, bir hadis ayet önümüze koyuyoruz. Yani genel anlatımı önümüze koyuyor ve bu genel anlatımdan genel olaylardan özele inerek işte kimi görüyoruz? Şimdi Ayşe annemizi görüyoruz. Bu olaylar içerisinde Hendek Harbi'ni, ki Hendek'e doğru gidiyoruz, Hendek Harbi'ni bize en iyi anlatan malum Ayşe annemizdir. Dolayısıyla onun bu anlatımı bize çok daha hakikatleri kavramayı, bir diğer ifadeyle fotoğrafı net ve bütünlük içinde görmemizi sağlıyor. Hadiseler işlenirken erkek sahabileri ayrı, kadın sahabileri ayrı, belki biyografik olarak yazılmış olabilir. Ama olayı anlatırken olay hayat, hayatın erkeği kadını yoktur. İç içe bir bütün beraber yaşanır. O yüzden bu beraberliği parçalayarak anlatım ya da yazım bizi doğru kanaate götürmeyecektir. Birlik ve beraberlik sadece sözlerde değil, hayatın her yönünde birlik beraberlik en temel esaslarımızdan biridir kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili ashabıyla yine istişareye çekildiğini görüyor. Yapılacak iş hakkında eğer vahiy varsa onu hemen uygulardı. Bu annemizin sözüdür. Vahiy yoksa mutlaka istişare ederdi. Bu bugünlere kadar hep böyle gelmişti. Bakınız, istişare esnasında Resulullah Aleyhisselam'ın kullandığı ifade, özet ifade, Medine dışına çıkıp meydanda mı çarpışalım? Yani düşmanların yakınına varıp arkamızı şu dağa vererek mi savaşalım? Yoksa Medine içinde kalarak kazacağımız hendeklerin arkasına siperlenip müdafaa savaşı mı yapalım? Evet. Ben bu rivayeti alırken temel kaynaklardan üzerinde bir hayli durdum sayfasına varıncaya kadar. Çünkü hep şöyle biliyoruz. Hendek kazma fikrini Selman-ı Farisi ortaya attı. Bu yanlış değil. Ama Aleyhisselam daha ilk istişarede bu cümleyi kullanıyor. Yoksa diyor Medine içinde kalarak kazacağımız hendeklerin arkasına çekilip hani siperlenip müdafaa savaşı mı yapalım? Resulullah Aleyhisselam'ın istişare edilsin diye ortaya attığı fikir aynı zamanda çok ciddi bir teklifti. Bakın, teklif aslında bu. Ashab-ı kiramda çeşitli fikirler ortaya koyup görüşlerini ileri sürdüler. Bunlar arasında Hazreti Selman-ı Farisi'nin fikri Resulullah Aleyhisselam'ın fikriyle birebir örtüşüyordu. Ne diyor Hazreti Selman? Ya Resulallah, biz Fars toprağında iken düşman süvarilerinin böyle gruplar halinde, hizip gruplar halinde ama hepsinin bir anda baskınlarından korktuğumuz zaman şehrimizin etrafını hendekle çevirip savunma savaşı yapardık. Sen de böyle buyurmadın mı ya Resulallah? Bu ifade ben önemsiyorum çok. Çünkü yaygın olan rivayete göre az önce söyledim, hendek fikrini ortaya atan Hazreti Selman'dır. O rivayeti almakla birlikte kaynaklarımızın ortak naklettiği şu rivayeti de bilmemiz gerekmektedir. Yüce Allah hendek kazılması hususunu Peygamberimiz Aleyhisselam'a ilham etti. Bunun üzerine o da müdafaa hendekleri kazılmasını Müslümanlara emir ve tavsiye buyurdu. Birçok kaynak var bunun arkasında. Yani bunu böyle söylemekle Selman-ı Farisi'nin teklifi çöpe atılmıyor. Ama Aleyhisselam'a bu şekilde ilham edildiğinin çok az rivayet edildiğini, çok fazla efendim yaygın olmadığını gördüğümden ben de bu kısmı açmak durumunda kaldım. Resulullah Aleyhisselam'ın teklifini açıkça destekleyen bu görüş bütün sahabiler tarafından kabul gördü ittifakla. Resulullah Aleyhisselam Uhud gününü hatırlatırcasına Allah'ın emirlerine aykırı davranışlardan sakındıkları, sabredip güçlüklere katlandıkları takdirde kendilerine yardımın erişeceğini vaat ediyor. Allah'ın ve Resulü'nün emirlerine boyun eğmelerini emir ve tavsiye buyuruyor. sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annemiz bize bunları da rivayet ediyor. Sonra anlatıyor Ayşe annemiz. Hemen ardından da atına bindi diyor Resulullah aleyhisselam. Muhacir ve ensarın ileri gelenlerinden bazılarını yanına aldı. İleri gelenlerin hepsi değil, bir kısmını yanına alıyor. Medine'nin savunulması için hendek kazılması gereken yerleri tayin ve tespit etmek üzere, keşifte bulunmak üzere çıkıyor ve keşfediyor. Şimdi o ayrıntıya girmiyorum çünkü burada anlatımdan ziyade görüntü lazım, nereden nereye. Ama Hacca Umre'ye gittiğinizde işte Medine-i Münevvere'de Fetih Mescidi diye gidip orada kısa bir hendek sohbeti yapılıyor. Tabi şimdi oralar dümdüz, yani onu söyleyeyim. Medine'nin yalnız bir tarafından düşmanın girebileceği açık ve tehlikeli yeri vardı. Diğer tarafları ise birbirine girmiş binalarla kale gibi çevriliydi. Ayrıca sık hurma ağaçları ile de kalabalık orduya geçit vermez bir haldeydi. E şimdi bu durumda açık bir taraf olmuş oluyor. İşte Peygamberimiz aleyhisselam hendek kazılmak üzere düşmana açık olan tarafı seçiyor. Orduya içinde elverişli bir yer arıyor. Buna en uygun, en elverişli yer Sel Dağı eteği. Oraya karargahını kuruyor ve oradan efendim hem hendek kazımındaki organizeyi hem de savaş esnasında savaşı oradan yönetiyor Peygamber aleyhisselam. Yani arkalarını o dağa dayamayı uygun görüyor yani. Bunu da burada söylemek istiyorum. Şimdi ekstra bir şey paylaşayım kıymetli dinleyenlerim. Yıllardan beri işte Siyer ve İslam tarihi anlatıyorum. Derslerde, sohbetlerde, şimdi radyodayız, beraberiz. Hendek kazıma, hendek bölgesine sıra geldikçe, yıllardan beri daha doğrusu, hep de düşünmüşümdür. Yani umre nasip olmadan önce, yani orayı görmeden önce de düşünüyordum. Allah nasip etti, umreye gittik. E tabi şimdi hendek falan anlaşılmıyor. Hep derdim ki yani bu, bakıyorum arka taraflara doğru, hendeğin diğer tarafına bakıyorum. Öyle büyük büyük dağlar yok, bir şey yok. Oralar niye hani kapalı diyor, nedir bu diye çok merak etmişimdir. Bir umre ziyareti esnasında Medine'de birilerine, uzundur hikaye, çok rica ettim. Dedim bana yardımcı olun. Hendek bölgesini, yani orası şu anda şehir olsa da, ya öyle bir şey anlaşılmasa da, yani bana şu Fetih Mescidi, şu mescit, bu mescit diye, biliyorsunuz eskiden gidenler bilirler. Küçük küçük mescitler vardı. İşte filan kesin şuradan şuraya kazıdığı yer diye orada. Hatta yedi mescitler diye meşhurdu orası, değil mi efendim? Hatırlarsınız, yedi mescitler diye meşhurdu. E şimdi şehir büyüdü. Ben yani kimseyi savunmak, kimseye saldırmak istemiyorum ama yani keşke o mescitlerin hiçbirisi yıkılmasa, öyle kalsaydı. Tamam, bir tane Fetih Mescidi yapılsın, ona bir şey demiyoruz ama onlar da kalsa en azından belli, belki şu kadar şuraya kadar hendeğin bir belli bir uzantısını olsun görmüş olurduk. Şimdi maalesef onlar da kalmadı, siz de biliyorsunuz. Ben işte rica ettim, dedim ya bana bir yardımcı olun, birilerini bulun efendim. Ben bu en yüksek binaya çıkayım, tavana, işte onun damına bir şekilde. Bu hendek bölgesi nereden başlıyor, nereye kadar gidiyor? Bir de bu Medine'yi bilen birisi olsun yanımda. Bana bunu göstersin, birkaç görüntü alayım. Ya hocam ne yapacaksın dediler ya, hendek falan yok şimdi. Mesela o değil. Bütün görmek istiyorum, uzatmayalım. Neyse, bu sağlandı çok şükür. İyi bir otelin, yani iyi otelden maksadım etrafı görebilen. Ben dedim ki yani sadece hendek bölgesi değil, orayı net göreceğim. Ama bütün görmek istiyorum. Şuradan şuraya kadar hendek kazılmıştı diye görmek istiyorum. Ondan sonra arkaya dönüp yani şehrin diğer tarafında neler var onu da görmek istiyorum. Elhamdülillah. Büyük bir otelin işte çatı katından bu görüntüleri çok net aldım elhamdülillah. kendi kameramla bunları çektim. İşte yanımda Medine'de okuyan, oraları çok iyi bilen, çok kıymetli bir hemşerimizi de bulduk orada. Onun yardımıyla aldık bunları. Anlattı işte, hocam şuradan şuraya falan vesaire. Bunları kayda da aldık. Ülkemize, Türkiye'ye dönünce bunun üzerine çalışma yaparak ona göre hendeyi öğreneyim, bana sorunu anlatayım diye. İnanın o aldığım görüntüler bile yetmedi olayı anlatırken. Çünkü şu noktaya geliyorsun, peki diyorsun şurada hendek niye yok? Burada hendek niye yok? Baktık olacak gibi değil. O dönemdeki hendek kazılmayan yerleri kitaplar nasıl anlatıyor? İşte onları şu anda sizinle paylaştım ben. Genelde her kitapta bunlar var ama yetmiyor. Bakın, Medine'nin yalnız bir tarafından düşmanın girebileceği açık ve tehlikeli yeri vardı. Diğer tarafları ise birbirine girmiş binalarla kale gibi çevrili idi. Ayrıca sık hurma ağaçlarıyla da kalabalık orduya geçit vermez bir haldeydi. İşte bu rivayetleri aldım kaynaklarımızdan. Şu anda sizinle paylaştığım gibi. Şunu gördüm. Yani bir koca bir ordu geliyor. Aslında arkadan girilir rahat bir şekilde. Fakat arkadan ordu giremiyor. Yani birerli birerli ağaçlar var, evler var. Sokaklar küçük. Yani ordu olarak hücum edemiyor. Onları çok rahat püskürtürsünüz. Ama hendek kazıldığı yer komple açık. Direkt ordu saldırabiliyor. İşte burada Resulullah Aleyhisselam'ın stratejisini görmüş olduk. Aynı zamanda bir askeri dahilik var burada. Askeri. Çünkü aynı zamanda olayları, yani ben şimdi ne kadar anladım desem ve anlamış görünsem ya da yani askeri bir eğitimim olmadığı için askerlik yapmak hariç oradaki askeri manevrayı anlayamam bir komutan kadar. Şimdi oradaki coğrafi bölgelerin yani topografyasını bilerek işte nasıl hareket edileceğine ilişkin onlar kadar bilemem. Dolayısıyla çok eksik kalacak. İşte Ayşe annemiz hendeyin çok fazla anlaşılamadığını kanaat getirmeli ki Resulullah Aleyhisselam'dan sonra bunu göreceğiz beraber. Çok daha uzun sene yaşayacak ve sürekli sorulara cevap verirken bu inceliği dile getirecek. Kıymetli dinleyenlerim. Tekrarla beraber hadiseye hep beraber girmiş olalım inşallah. Medine'nin özellikle üç tarafı yoğun biçimde hurma başta olmak üzere çeşitli şeyler yetişen bahçelerle çevrilmişti. Ayrıca bu bahçeleri birbirinden ayıran çıt ve alçaklı yüksekli duvarlarla tahkim edilmişti. Bu bahçeler arasında uzanan yollar çok dar. Etrafı duvarlar var. Düşmanın bu engelleri aşması zor olduğu gibi böyle bir şeye teşebbüs etseler de küçük askeri birliklerle çok rahat bir şekilde önleri kesilip durdurulur. Hatta bu daracık yerlerde imha bile edilebilirlerdi. Hem de çok rahat. İşte Aleyhisselam oradaki bu durumu bildiği için düşmanın girebileceği yere hendek kazdırıyor. Kazınacak hendekler nereden başlayacak? Nereye kadar gidecek? Onların tespitleri yapılıyor. Ondan sonra efendim önce size kaynağın zikrettiği rivayeti ben paylaşayım. Sonra diyebileceğim bazı şeyleri sizlerle paylaşmak demek istiyorum. Yani nereden nereye, ne kadar kazıldı, ne kadar kazılmadı, nasıl oldu, nasıl olmadı, bunun iyi anlaşılması için bazı rakamların güncelleştirilmesine çok ihtiyaç var kıymetli dinleyenlerim. Şimdi Ben bunu şu anda sadece sizinle paylaşıyorum değil. Bu benim peygamberim. Yani siz de benim peygamberim deyin. Bu benim annem Ayşe anne. Benim Ayşem annem deyin. Ve biraz böyle içine girmek lazım. İşte deniyor ki Hendekler efendim şu kadar zira efendim uzunluğunda, bu kadar zira genişliğinde, şu kadar zira arşın şöyle bu şekilde idi diye geçiyor. Ben şimdi kaç zira, kaç metre oluyor? Tuttum bunları, bugünkü anlamda ne karşılığı var diye size çıkardığım rakamları okuyayım şimdi. Mesela diyor ki Aleyhisselam her 10 kişiye 40 arşın uzunluğunda yer ayırdı. Peki ne anladık? Ne demek 40 arşı? Yaptığımız hesaplamalarda 200 metre demek. Muhacirler, Ensar katacakları yerleri şuradan şuraya kadar, şuradan şuraya kadar, şuradan şuraya kadar tespiti yapılıyor. Bu kısma biraz sonra bir daha döneceğim. Çünkü Hendek'in aynı zamanda derinliği ne kadar, nasıl sürdü, onları bir paylaşmak istiyorum sizinle. Yani öyle öylesine kazanan bir çukur değil bu. Öylesine eşilen bir kanal değil bu. Ayşe annemiz Hendek kazma aşamasında onun hendek kazdığına ilişkin bir rivayet yok. Ama kaynaklarımız erkekler kazıyor. Yine erkeklerin bir kısmı kazınan toprağı taşıyor. Kadınlar da o toprağı taşıyorlardı diye geçer. O toprağı taşıma esnasında toprak nereye gidiyor? Şimdi görüntü olsa keşke, görüntü yok işte, üzülüyorum çok. Hendek kazılıyor, toprak çıkarılıyor. Medine tarafına, yani düşmanın geleceği tarafa değil, şehir tarafına, Hendek'in önüne topraktan bir siperlik yapılıyor. Yapılıyor. Aynı zamanda bu geriye doğru uzatılıyor. Aynı şeylerle, biz bugün sepet diyoruz, başka bir şey diyoruz, zembil. Ben aynen zembili kullanayım. Ondan da dönerken de geriye taşlar getiriliyor, küçük küçük, bir küçüklüğü büyüklüğü yukarıdan. O siperin oraya da taşlar diziliyor. Taş duvar için değil. Düşman gelince sadece ok değil, çünkü ne kadar ok atacaksınız ki yani. Taşlarla da savaş yapılacak. Dolayısıyla sadece kadınlar değil, 15 yaşından küçük çocuklar bile hendek kazma esnasında varlar. Karıştırmayalım kıymeti dinleyenlerim. O savaş başlayınca Aleyhisselam kadınları ve 15 yaşından küçükleri evlere gönderiyor. Ama hendek kazma esnasında hepsi var. Herkesin kendince yapacağı iş var ve herkes bu işi yapıyor. İşte diğer taraftan Hazreti Ayşe annemiz oldukça yorgun bir halde eve gelen Resulullah Aleyhisselam'ın dinlenip rahat etmesi için çırpınıyor. Bu arada her zamanki gibi nelerin olup bittiğini de öğrenmeye çalışıyor. Hendek kazmaya karar verilmiş, keşifler yapılmış, kazılacak yerlerde tespit edilip bölüştürülmüş. Ayşe annemizin anlattığına göre Resulullah Aleyhisselam hendek kazma işinde kullanmak üzere Beni Kurayza Yahudilerinden de emaneten balta, zembil, kesel, ip, kürek vesaire gibi birçok araçlar alıyor. Dikkat edin şimdi. Burayı kaçırmayın kıymetli dinleyenlerim. Müşrik, Yahudi, münafık ittifakı kuruldu. Üzerlerine geliniyor. Bunlar da Yahudi, Beni Kurayza. Beni biliyorsunuz oğulları demek. Beni Kurayza, Kurayza oğulları. Ben orijinal kalsın diye böyle ifade ediyorum yani. Beni Kurayza. Şimdi Onlardan niye alıyor aleyhisselam? Çok mu ihtiyacı var? Orada çok üst düzeyde bir askeri strateji önümüze koyuyor. Medine vesikası maddelerinden biri de Medine'ye genel bir saldırı olursa Medine'de yaşayan bütün herkes hep birlikte hareket ederek şehri savunacaklardı. Savunmaya katılmasalar da hem vesika hem de anlaşma gereği alet edevat sağlamaları gerekiyordu. Yoksa Beni Kurayza hayır olsun diye o malzemeleri vermeyecek. Çünkü anlaşmayı bozacak. Arkadan vuracak. Malzemeleri verdiği halde arkadan niye vursun? İşte bu anlaşılsın diye bu özel kısmı kısmen de olsa açmakta fayda gördüm. Hendek kazma işine az önce ifade ettim. Bunu çokça söylemek istiyorum. Muhacir ve ensar olarak hepsi çocuk, genç, olgun, yaşlı, erkek, kadın, bütün Müslümanlar katılmışlar, el birliğiyle çalışıyorlardı. Birileri hendek kazıyor, birileri kazılan toprağı zembillere doldurup taşıyor, dönerken de boş gelmeyip dağın eteğinden taş doldurup getiriyor. Taşınan toprak Peygamberimiz Aleyhisselam bulunduğu tarafa yığılıyor, arka tarafa da taşlar diziliyor. Az önce ifade ettiğim gibi bu taşlar düşmanlara atmak için Müslümanların en büyük silahlarından. Yani bir nevi el bombası düşünün bu taşları da. Müslümanlardan hendek kasmayan veya toprak taşımayan bir kimse yoktu. Bu kaynaktan aldığım ifade kıymeti dinleyenlerim. Müslümanlardan hendek kasmayan veya toprak taşımayan. İşte o yüzden hanımıyla erkeğiyle Ayşe annemiz orada. Buna dayanarak söylüyorum. Resulullah Aleyhisselam'da yerine göre zembille toprak taşıyor, yerine göre hendeyi kazıyor. Sahabiler onun çalışmasını istemiyorlar. Kaldıramıyorlar. Kıyamıyorlar. Oturup dinlenmesi için ne kadar ısrar etseler de Resulullah Aleyhisselam her birinin gönlünü alarak çalışmaya devam ediyor kıymetli dinleyenlerim. Hendek kazma esnasında birbirinden ilginç, ilginç olduğu kadar da çok düşündürücü olaylar yaşanıyor. Sahabiler çok şeye sahit oluyorlardı. Bunlar oldukça önemlidir. Ancak ben Hendek Savaşı'nı değil Ayşe annemizi anlatmaya çalıştığım için bu çok önemli şeye en az 4-5 tane sohbet dersi lazım. Bunları tamamıyla geçmek durumundayım. Yoksa Ayşe anne kaç sene sürer bitmeyecek. Resulullah Aleyhisselam en zor zamanlarda bile Ayşe annemiz bunu rivayet ediyor bize. Geleceğe ilişkin çok çarpıcı müjdeler veriyor. Sahabiler de daha bir coşuyorlardı. Bir hafta boyunca kıymetli dinleyenlerim bir hafta boyunca durup dinlenmeden çalışarak hendeyi bitirmişlerdi. Sadece bir yerdeki zorluk sebebiyle orası eksik kalmış, bitirinceye kadar düşman ordusu gelip bastırmıştı. Şimdi burada üzerinde durulması gereken, atlanmaması gereken, gözden kaçmaması gereken şey bu. Yani onu da vereyim de bu İkinci şeye kalmasın haftaya. Hendek 5,5 kilometre uzunlukta 3 metre derinlikte kazılmıştı. Hendeğin dip kısmı yerine göre 3 ile 4-4,5 metre, üst kısmı yine yerine göre 6,5-7,9 metre genişliğindeydi. Yani ne anlama geliyor? En ünlü süvarilerin bile kolayca atlayıp geçemeyecekleri gibi şaşırıp kalacakları derecede büyük, uzun ve geniş kazılmıştı. Ayşe annemiz bütün bunları bize anlatırken İslam'ın hayata hakim olmasında kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla bütün herkesin nasıl üzerine düşeni canla başla yerine getirdiklerini aslında ifade etmiş oluyor kıymetli dinleyenler diyerek bu haftaki noktayı burada koyuyor. İnşallah önümüzdeki hafta aynı konuyu açarak devam etmek üzere. Şimdilik hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Tekrarlıyorum, haftaya görüşmek üzere. Esen kalın efendim.